Ayrım 24, sayfa 321. Bilgi iletenler. Davada kadınlar kanunun sınır bölgelerinde çalışır. Kanun kendisi ise kanunun merkezine doğru ilerlemekte olduğuna inanır. İzlediği bu yolda kendisine mahkeme konusunda bilgi aktaran 3 kişiye rastlar. Bunlardan yalnızca biri mahkemece gerçekten bu rol için seçilip görevlendirilmiştir. Bir ismi yoktur bu kişinin. Kayyar ismi unvanıyla takdim edilir. Bu bay danışmada memurdur. Burada bekleşen sanıklara gereksindikleri bütün bilgiyi verir. Bizim mahkemede halk arasında pek bilinmediğinden fazla bilgi isterler. Kayıpta karşılaştığımız bilgi aktarıcılarının uyarısını dikkate alarak bu takdimdeki ironiyi duymazlıktan gelemeyiz. K ilk sorgulamasını izleyen pazar günü yeniden mahkeme binasına gider. Bütün öğrenebildiği o gün bir oturumu yapılacak olmayışıdır. Derken karar verir, inisiyatifi ele alacak, bu kez kendisi mahkemeyi soruşturmadan geçirecektir. Bir bekleme salonu yerine uzun bir koridorla karşılaşır. Koridorda bekleşen bir dizi insan görür. Mübaşir, sanık hepsi diye bilgi verir kendisine. Burada gördüklerinizin hepsi sanık. Sahi mi diye cevaplar K. O zaman aynı yolun yolcusuyuz. Davasının bu aşamasında yazgı arkadaşlarıyla yüz yüze gelmesi, davanın biricik kurbanı olduğu konusunda içinde yaşayan kuruntuyu silip atar. Kafka, Joseph K.'yı kendi kaderi arkadaşlarıyla yüz yüze getirmekle, bunlardan yalnızca biri, yani tüccar Blok bir bakıma kişisel özelliklerle karşımıza çıkarılır romanda, başka sanıkların varlığına karşın oynayacağı roldeki olağanüstülüğü kavrama imkanından yoksun bırakır romanın bu baş kişisini. Joseph K. ötekilerin arasından seçilip ayrılmıştır. Ama yine de pek çok kişiden yalnızca biridir. Eski kıssadan hisse anlatılarındaki gibi, herkes alegorik de olsa hala bir roman kahramanı olarak sahnede boy gösterebilmektedir. Kıssadan hisse anlatılarındaki herkesin modern karşılığı olan K'yı, olay ışıldağının başka bir sanık değil de kendi üzerine çevrilmesi romanın baş kişisi yapar. Ayrıca sözü edilen sahnede K'nın kendi geleceğine bir göz atması sağlanır. Koridorda bekleşenlerin hepsinin giyinişinde belli bir safsaklık göze çarpar. Oysa yüz ifadeleri, hal ve tavırları, sakallarının biçim ve göze çarpmayan daha başka bir sürü ayrıntı, çoğunun toplumun yüksek kesiminden kişiler olduğunu gösterir. Ama şimdi sokak dilencileri gibi oturup dururlar. Sırtları kambur, dizleri büküktür. Yıkılıp dağılma süreci bu kişilerde davası henüz Körpe K'ya göre ileri bir aşamaya ulaşmıştır. Özgüveninin burada geçirdiği şok bir süre sonra K'nın üzerinde etkisini gösterir ve onu bulunduğu yerden çıkıp gitmeye zorlar. Mübaşirin henüz her şeyi görmediğini söylemesine karşılık şöyle cevap verir. Her şeyi görmek istemiyorum. Gideceğim artık. Kapı nerede? Başka türlüsü beklenemeyeceği gibi mübaşir K'ya yolu göstermeye yanaşmaz. Bunun üzerine koridorun karanlığından danışma memuru çıkıp gelir. Alçacık kapının üstündeki kirişe tutunmuş, sabırsız bir seyirci gibi parmak uçları üzerinde hafiften ileri geri sallanıyordu. Bu sallanış, bir yandan K'nın o andaki ruh durumunun bir dış yansımasıdır. Danışmadaki memurla aynı zamanda sahnede görünen bir kız, K'nın durumunu şu sözlerle tanımlar. Hafif bir baş dönmesi, öyle değil mi? Baş dönmesi sözcüğü pek ustalıkla seçilmiştir. K'nın sorgulamada başvurduğu ve şimdi de mahkemenin iç yüzünü keşfetmek için yararlandığı numara için bir ceza niteliği taşır. Ancak epey bir zaman sonra danışma memuru devreye girerek K'yı kalem odalarından dışarı çıkarma önerisinde bulunur. Buna göre K'nın resmi makamlardan aldığı ilk bilgi kalem odalarından dışarı atılmaktır. Ne var ki danışma memurunun önerisi sevindirir K'yı. Başı dönmekte, gözleri kararmaktadır. Kendisine yardım eden kızla danışma memurundan kendisini koltuklamalarını ve kapıya kadar geçirmelerini ister. Ama oralı olmadı adam. Elleri pantolonun ceplerinde, hiç istifini bozmadan öylece durdu ve yüksek sesle güldü. Danışma memurunun şık bir giysi vardır üzerinde. Bu giysi onu gerek hırpani kılıklı sanıklardan, gerek ve sırtlarına modası geçmiş külüstür giysilerden başka bir şey geçirmez görünen öbür mahkeme memurlarından ayırır. Ne var ki bütün şıklık, sipsivri iki uzun uçla sonlanan gri yelek, örneğin mahkemece değil danışma memurunun arkadaşları tarafından sağlanmıştır. Kız K'ya ona bu güzel kostüm aldık diye bilgi verir. İyi bir izlenim uyandırması için ne gerekiyorsa sağladık kendisine. Ama işte gülmesi yok mu mahvediyor her şeyi. Karşısındakileri ürkütüyor. Bu gülüş mahkemeye atanan memurlar aracılığıyla K'nın elde ettiği bilginin bir diğer parçasıdır. Dipnot, bu gülüş danışma memurunu vazgeç anekdotundaki polisin bir akrabası yapıp çıkar. Bunun gibi Kaan'ın baş dönmesi de Kafka'nın bir savaşın tasvirinde sözünü ettiği karıda deniz tutmasının bir yankısını oluşturur. Danışma memuru ile kız arasında konuşulan sözler K'ya bu çevredeki katıksız çaresizlik ve yalnızlığını gösterir sadece. Danışma memuru ile kızın kendisi üzerinde bir eşya gibi pazarlık yaparcasına konuşmaları gözünden kaçmaz. Ama sineye çekti bunu. Hatta canına minnetti. Kaan'ın kendi kendine böylece aşağılaması ve başlangıçtaki niyetinden soruşturma mahkemesinin soruşturulması vazgeçmesiyle önünde uzanan yolun bayır aşağı inişi belli eder kendini. Dolayısıyla danışma memurunun artık bu yolda K'ya kılavuzluk ederek onu bayır aşağı götürmesine şaşmamak gerekir. Koridordan ikinci kez geçerken K'nın gözü yine sanıklara ilişir. Şimdi onlar eskisinden daha çok benzer biri olmuştur. Şapkasını danışma memuru almış, açılıp uzanmış parmakların ucunda teraziliyordu. Dağınık saçları terle örtülü alnına düşmüştü. K'nın bu yıkık ve dağınık görünümü danışma memurunun şık görünümüyle belirgin bir karşıtlık oluşturur. Danışma memurunun şıklığının amacı şimdi tüm acımasızlığıyla açığa vurur kendini. K'nın baş dönmesi daha da kötüleşmiştir. Deniz tutmuşçasına bir hali vardı. Sanki sular ahşap duvarlara saldırıyor, uzayıp giden koridorun derinliklerinden gemi üzerinde kavuşan dalgaların uğultusu geliyordu. Sanki koridor salıncak gibi sallanıyor, iki yanda bekleşen sanıklar bu salıncakta bir alçalıp bir yükseliyordu. Deniz tutması, K'yı sarsan duyguyu tanımlayacak gerçekten yerinde bir sözdür. Daha yerinde bir sözcük ise boğulmak olabilirdi. Kendi yok oluşunun derinliklerine kayıp gidiyor olma duygusu, Kafka'nın dava romanının sonu için kalem aldığı çeşitlemelerin birinde, köy hekimindeki bir düş taslağında yeniden karşımıza çıkması karakteristiktir. İlgili taslakta K bir gömütlükte görür kendini. Kıvrım kıvrım, yürünecek gibi olmayan pek yapay yollar vardı burada. Ama Joseph K böyle bir yolda baş döndürücü hızla akan bir ırmak üzerindeymiş gibi sağa sola hiç sallanmadan süzülerek kayıp gidiyordu. Aynı görüntüyü bu kez düşünce kılığında özdeyişlerde buluruz. Biri sonsuzluk yolunu ne kolay yürüdüğüne şaştı. Çünkü bayır aşağı dolu dizgin iniyordu onu. Danışma memuruyla büroda çalışan kızın kişisellikten tümüyle uzak desteğine kendini bırakmış, onların kendisine kavrayan acımasız ellerinin altında sallanarak yarı bilinçli ve tümüyle felce uğramış K, bırakıverseler cansız bir külçe gibi yılıp kalacaktı, daha fazla düşünecek, sorular yöneltecek ve kendisi için adalet isteğinde bulunacak durumda değildir. Ama ele geçirdiği bir fırsat duygular üzerinde düşünmesini sağlar. Mahkemeye vermeye istekli olduğu tüm bilginin özünü dibe batma ve boğulma duygusunun içerisine aktarmış gibidir. Sanki cezalar kolonisindeki idam makinesine kayışlarla bağlanmış gibi suçlama ve yargı kanın vücuduna yakınlaşmış edilir. Bu adeta taş kesilmiş durumunda dışarıdan gelen sözler kendisine kadar ulaşamaz. Ne var ki çevresini saran gürültü arasından, belki kanın kulaklarındaki ultusudur bu, hiç değişmeden sürüp giden tiz bir ses işittir. Bir sirenden gelir gibidir ses. Sesin bir sirenden gelebileceği düşüncesi, bu gözdağı veren sesten, önceki deniz ve gemi görüntüleriyle empoze edilir kendisine. Sesin değişmeden sürüp gidişi, tehlike anlarında, örneğin suda boğulma anlarında, içkin sonsuzluğa işaret eder. K, bir amhaerez olduğu için, kendi konumunun simgeselliğini göremez. Durumunu olduğu gibi alır. Yeniden kendine gelir gelmez, düşüncelerini bedensel izlenimler üzerine toplar. Mahkeme kapısını çarçabuk kapar ardından. Yalnızca şu soruyu sorar kendine. Yoksa vücudu kendisine baş kaldırıyordu da eskisine pek zahmet çekmeden katlandığını görüp onun başına yeni bir dava mı açmak istiyordu? Bilgi edinmenin yerine bedensel bir hastalıktan duyulan korku alır. Hipokondri soruyu daha iyi dile getirmekten alıkor kendisini. Oysa bu, kayıp romanına inanmak istersek Kafka'nın dünyasında bilgi isteyen kişinin elde etmeyi umabileceği tek şeydir. Kaan'ın mahkemeye gitmesi boşuna olmuştur. Vücudu bir hastalığın yeni davasıyla, roman üzerinde çalıştığı sıralarda Kafka'yı tehdit eden tüberkülozla örneğin, karşı karşıya kalmış bile olsa, bu baş kaldırıdan Kaan'ın öğrenebileceği şey, tutuklanmasından öğrenebileceğinden fazla olmayacaktır. Thomas Mann şöyle der. Her şeyden önce önemli olan, kimin hasta, kimin akıl hastası, kimin sağralı ya da felçli olduğudur. Hastalığın ruhsal ve kültürel bir yön içermediği sıradan salak biri midir bu? Yoksa bir Nietzsche, bir Dostoyevski mi? Hastalık K'ya elini sürmüş, ona gözlem gücünü bileyip keskinleştirme, karanlık bir suçluluk duygusu olarak ruhunda yaşayan ve dışarı çıkmak isteyen şeyin iç yüzü üzerinde derinleşmesine düşünme fırsatını bulmuştur. Başka bir söyleyişle, hastalık yaratıcısı Kafka'dan alınan bir diğer özelliği Joseph K'ya mal etmeye çalışır. Ne var ki burada da acımasızca davranır Kafka. Kahramanıyla kendisi arasında koymayı planladığı uzaklığın bir işareti olarak mahkemedeki yaşantısını kahramanla şöyle özetledir. İlk fırsatta bir doktora görünmeyi düşündü. Pek değersiz bir düşünce değildi hani. Ama hepsinden önce, kendi kendisinin doktor olabilirdi bu konuda, ileride pazar sabahlarını bugünkünden daha iyi değerlendirecekti. Bu kararından da dönmez K. Ne üçüncü bir kez mahkeme binasından içerek yatar, ne de akıl danışmak için kendi isteğiyle bir diğer aracıya başvurur. Gerek avukat Dr. Holt, gerek ressam Titorelli K'nın davasına dışarıdan danışman olarak el atar. Örneğin avukat Holt'u kendi inisiyatifiyle aramaz K. Amcası Albert, aileyi temsil eden bir kişi kimliğiyle onu avukatla tanıştırır. Ressam ise davasının haberi olduğunu müşterilerinden birinin aracılığıyla duyurur K'ya. K da davasının kentin geniş çevrelerinde bilindiği düşüncesini yol açtığı panikle ressamı arayıp bulur. Her iki danışmanın hiçbirinin de davasına bir ilerleme sağlayacağını beklemez K. Daha çok her ikisine de mahkemenin büyüleyici etkisinde yaşayan, herkese karşı duyduğu bir güvensizlikle davranır. Her iki danışman da K'ya davasıyla ilgili bazı bilgiler sunar. Öyle bilgiler ki mahkemenin bizzat görevlendirdiği resmi bilgi aktarıcılarının K'ya ilettiği bilgilerden daha önemli ve sağlıklı değildir. Ne avukat ne de ressam mahkeme tarafından yetkili kılınmıştır. Yani Kafka'nın simgesel diliyle söylemek istersek, K'nın sorgulanması sırasında salondakilerin, hatta mübaşirlerin yakasında gördüğü işaretlerden hiçbirisini taşımaz. Her ikisine de mahkeme tarafından hoşgörüyle davranılır. Hatta her ikisi mahkemenin adamlarından bazılarınca zaman zaman ziyaret edilir. K'nın tanıştırıldığı kalem şefi, avukat Huld'u odasının karanlık bir köşesinde oturtur. Bir yandan resimlerini yaptırmak için ressam Titorelli'nin atölyesine yargıçlar gelir. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Orta Avrupa'daki bir ailenin yanında çalışan hizmetçiler nasıl aileden sayılmışsa, avukat ve ressam da mahkemeden sayılırlar. Kendilerini ailenin üyeleri olarak görür. Kendi hanım ve beylerinden isyankar bir saygıyla ayrıntılara kaçarak söz açarlar. Ama onların iç sorunları üzerinde pek bilgileri bulunmaz. Gerçekten de mahkemeyle çelişik bir davranış sergilemekten daha fazla bir ortak yanları yoktur. Amca, şimdi avukat Holt'a gidiyoruz, der. Elbet sen de adını duymuşsundur. Duymadın mı? Tuhaf doğrusu. Holt sözcüğü dinsel bir kavram olup akla hayale sığmayacak bir esenliği belirtir. Serbest düşünceli bir kişi olan K'nın yabancısıdır kuşkusuz. Zaten K, tanımış olduğu kanunla böyle bir esenliğe de bağdaştıramaz. Ne var ki, romanda bizim karşımıza çıkan avukat Huld'un doğrusu bir gulyabaniden kalır yeri yoktur. Bir canavardır adeta. Kalbinden rahatsız olması rastlantı değildir. Bir kez kendisine başvuran sanığı bir daha kolay kolay elinden bırakmaz. Sanık bir kez belli bir avukat seçti mi, ne olursa olsun artık ayrılmaması gerekir kendisinden. K ne zaman Huld'a gitse yatakta bulur onu. Bu yatak Huld'un kalesidir. Uyuduğunda nefes alıp verişleri işitilmez. Çünkü her vakit büzülüp yorganın altına girerdi. Uyanınca da merak ve intikam duygularını okşayan Lenin'in bakımına terk eder kendini. Mahkeme ile önemli ilişkileri olduğu kuruntusunu taşır. Benzer ilişkilere sahip belki bir iki kişi daha vardır. Ve anlaşıldığına göre avukat Huld bu meslektaşlarıyla bir ortaklık içindedir. K'nın davasını ilk dilekçelerden daha ileriye götürmez. Ve davayı en alt aşamada tutar. Tembelliğe müşteriler arasında çok iyi bilinir. Bu müşteriler için blokun yolundan gidip kendilerini Holt'tan ayrı 5 ya da 6 kaçak avukat tutmaktan başka yapacak şey yoktur. K, blokun yöntemini uygulamaya yanaşmaz. Holt'tan vekaletini geri alır. Kendisi ona suçlamalar yöneltir. Yalnızken davamla ilgili hiçbir girişimde bulunmuyordum. Ama varlığını da duyumsadığım yoktu pek. Derken bir avukat tuttum. Sanki bir şeyler yapılacak, bir işler görülecekti. Gittikçe daha çok meraklanarak ne zaman işe el atacaksınız diye gözleyip durdum hep. Ne var ki boşuna. Hani bana mahkeme konusunda belki başka kimselerden alamayacağım bilgiler verdiniz. Ama dava böyle düpedüz el altından bana doğru adım adım yaklaşmıyor mu? Benim için yetmez bu kadarı. K tutuklandıktan sonra davasının pekala bilincinde olduğunu unutmuş görünmektedir. Ayrıca kanun üzerinde giderek artan baskısından da Huld sorumlu tutulamaz. Ama Huld'a kendisini vesayet altında tuttuğu suçlamasını yöneltmekte de haklıdır. Kafka'nın avukat Huld'un şahsına mal ettiği güç o kadar büyüktür ki, söz konusu bölümü K'nın vekaletini avukattan gerçekten geri aldığını gösterecek gibi sonuçlandırmayı başaramamıştır. Ama yine de Huld, K'yı aldatmamıştır. Mahkeme ve dava konusunda müşterilerine yaptığı açıklamaların doğruluğu K'nın kendi deneyimleriyle kanıtlanır. Ayrıca bu açıklamalar Huld'un en ufak ayrıntısına kadar izlediği stratejinin temellerini oluşturur. K'ya bildirdiğine göre, tek doğru yol ortadaki durumu kabullenmekmiş. Bir şey ne kadar istenmese de serin kanlılığı elden bırakmamalıymış. Sonra şurası bilinmeliymiş ki, bu büyük örgüt adeta dünya durdukça duracakmış. Siz bulunduğunuz yerde kendi başınıza bir değişiklik yapmakla kuyunuzu kazabilir ve içine düşebilir misiniz? Ama bu büyük örgüt sizin yapacağınız değişiklik dolayısıyla uğrayacağı sarsıntıyı bir başka yerinde giderebilir, dengeyi sağlayabilirmiş. Bütün parçaları birbirine bağlıymış çünkü. Hatta belki eskisinden daha derli toplu, daha bir uyanık, daha mansız ve daha bir hain karşınıza bile çıkarmış sonradan. Bunlar kuşkusuz soyut düşüncelerdir. K için anlamlarını ele geçirmek kolay değildir ama yine de en ufak ayrıntıya kadar aklında tutabilir bunları. Ne var ki en başta ve hiç unutmamak üzere belliğinde sakladığı şey, Huld'un bu görüşmede avukatlarının mahkemedeki işiyle ilgili olarak verdiği bilgidir. Huld'un açıklamasına göre avukatlar mahkeme binasının yukarısında ikinci çatı katında bulunur. Kendilerine alçak tavanlı dar bir salon ayrılmıştır. Salon sanıkların beklediği koridorun üstündedir. Ama beri yandan kendi üstünde gökyüzü vardır. Ne var ki ışık tavandaki küçük bir pencereden girer içeri. Pencereye ulaşmak için bir avukatın ötekisine sırtına çıkması gerekir. Grotesk çizgileri bir Peter Bruegel'in hayal gücünden kaynaklanmış olabilecek bir manzaradır bu. Böylelikle bütün bu avukatların bedensel bakımdan cücemsilikleri de vurgulanmış olur. Tavandaki pencereye ulaşılsa bile pencere örneğin gökyüzüne açılmaz. Cehennemi kara bir duman dışarıdan akın eder içeri. Pencereye yaklaşan kimsenin yüzünü siyah boyar. Biraz temiz hava almak isteyenin burnundan içeri dolar. Dipnot. K mahkemenin bu yönüne kuşkusuz aşinadır. Danışma memuru sahnesinde kalemde çalışan kız, K'nın temiz hava alması için tavana yerleştirilmiş böyle bir pencereyi açar. Ama içeri kurum yağdığını görerek az sonra yeniden kapamak zorunda kaldı denir metinde. Bu kadar yetmiyormuş gibi bu acayip avukatlar salonun zemininde de bir delik bulunur. Hani içerisine düşülecek kadar büyük değilmiş ama insanın bir bacağı da pekala sonuna kadar gömülebilirmiş deliğe. Avukatlar salonu tavan arasının üst katında bulunuyormuş. Yani bir kazara deliğe düşse bacağı tavan arasının alt katına tam sanıkların bekleştiği koridora sarkarmış. Tozlu ve esintili koridorda bekleyen ve kendisini savunacak avukatın çaresiz bir yalnızlık içinde tavanla aşağı sarkan bacağını başının üstünde gören bir sanığın içinde oynayacak duyguları tasarlamak güç değildir. Bu avukatlar mahkemede derdini anlatabilecekleri birini bulabilmek için mahkemenin hizmetinde çalışan bir memur tarafından bu memur yorulup karşı koyamayacak duruma gelinceye kadar kendilerini merdiven aşağı yuvarlatılmasını sineye çekmek zorundadır. Ama o zaman da söz konusu memurun pek bitkin düşüp onların işiyle uğraşamamasını sineye çekmeleri gerekir. Işık ve siyahlık, yükseklik ve alçaklık, kanun ve keyfilik, Huld'un kendi mesleğiyle ilgili açıklamalarındakinden daha paradoks şekilde birbirine karışmaz ve kendi karşıtlarına dönüşmez. Adeta bu avukatlar, savundukları kişilere yüklenen suçlardan dolayı önceden cezalandırılmaktadır. Ama kendileri ise mahkeme konusundaki açıklamalarıyla sanıklara çektirdikleri azaptan oh olsun der gibi bir memnunluk duyarlar. Çevirdiği bütün manevralarla Huld'un mahkemede sağlamak istediği şey, içtenlikli bir anında açığa vurduğu gibi temiz bir yaradır. Sanığı esenliğe çıkarmak, mahkeme ile insan arasındaki kopukluğu ortadan kaldırmak için çalışmaz bu avukatlar. Onun için önemli olan bu kopukluğun temiz bir şekilde ortaya konmasıdır. Yani davayı tüm insani duygu ve düşüncelerden temizlemektir. Onların bu salt akademik ilgisi hekimlerin eski bir esprisini akla getirir. Ameliyat başarıldı, hasta öldü. Huld sanığı mahkemenin elinden kurtarmaya çalışan bir avukat değildir. Tutuklanmalarıyla en içsel varlıkları yara almış kişileri tedavi edecek bir hekim olmaktan uzaktır. Yarayı steril ve davayı ayakta tutma sanatında kendinden emin bir uzmandır. Kanun karşısında olumsuz bir alegori görünümünü sergiler. Çevresi belirsizliklerle sarılmıştır. Kendisi de çevresine yer bunları ve bu yoldan bir yardımın olanaksızlığını açık seçik dile getirir. Avukatın adı gibi ressamın adı da bir çelişki içerir. Titorelli İtalyancadır. Tizian, Tintoretto, Signorelli gibi yüce fonetik örnek isimlerden harmanlanmış armonik bir addır. Latince titillare, gıdıklanmak sözcüğüyle bir çağrışım olasılığını içerir. Ne var ki bu Titorelli'nin yaptığı tablolar kuzey ülkelerinin kırlarını canlandırır. İtalyan sanatındaki motif çeşitliliği Titorelli'nin resimlerinde parodi konusu yapılır. Titorelli bir tek temaya yer verir resimlerinde. Yakından bakıldığında peysaj çalışmaları özdeştir birbirine. Bütün resimlerde cılız iki ağaç görülür. Karanlık otların içinde birbirinden hayli aralıklı durur ağaçlar. Çok renkli bir grup ise fon olarak kullanılır. Titorelli'nin tuvalinde insan figürüne rastlanmaz. Resme geçirilen kırsal arazi dümdüz uzanır. Bitimsiz, vahşi ve kasvetli bir yerdir. Ağaçlar bir öksüzlük içindedir. Hastalıklı bir görünümleri vardır. Yalnızca batan güneş, grubuyla genel hüzün havasına bir canlılık getirir. Bir ışık efekti, hafif bir çeşitleme sonucu, kırmızımsı bir gölge olarak karşımıza çıkar. Yargıçlardan birinin, besbelli bu ikinci temasıdır onun, resminde ışınlar halinde resmin kenarlarına uzanıp kaybolur bu gölge. Grup, Titorelli'nin en çok sevdiği konudur. Ama Titorelli aynı zamanda takma bir isimdir. Kahn'ın davasını kendisinden duyduğu fabrikatör, onun için Titorelli yalnızca sanatçı adı, asıl adını bile bildiğim yok der. Yıllardır bu adam zaman zaman yazıhaneme uğrar. Adeta dilencinin biridir. Böylece fabrikatörün tavsiye mektubunu cebine sokup ressamın açıkça ayartıcı davetine uyan Kahn'ın bir kez daha kentin kenar mahallelerinden birine yollanması şaşırtmaz bizi. Bunun mahkeme kalemlerine düpedüz ters bir yönde bir mahalle oluşu, K'ya iyiye işaret gibi görünür. Ayrıca ressamın atölyesinin bir tavan arasında bulunması, onun sanatsal beklentisi ve yoksulluğuyla pek kolay açıklanacak bir durumdur. Ancak ziyaretinin sonunda Titorelli'nin yatağının arkasında bir kapı keşfeder K. Kapı doğrudan mahkeme kalemlerine açılmaktadır. Hem her tavan arasında varken neden burada olmasın diye açıklar Titorelli. Kapının önündeki yatağın altında kalın bir toz örtüsüyle sarılmış olarak tablolarını saklar. Yaptığı keşif, K'ya yalnızca mahkemenin her yerde hazır nazır oluşunu bildirmez. Aynı zamanda ressamın belirsiz, iki yüzlü karakterini de açığa vurur. Zaten daha önce fabrikatör, Titorelli'nin kuşkusuz yalan da söylediği konusunda K'yı uyarmıştır. Titorelli, bir çöpçatan gibi mahkemenin hizmetinde çalışır. Kendisini ressam Titorelli diye tanıtır. Ama daha sonra aynı zamanda bir mahkeme ressamı olduğunu söylemesiyle, bu genelleme bir açıklığa kavuşur. Ancak bu ince ayrım bizi güzel sanatlar kapsamına giren etkinliklerin bütün diğer yaratıcı etkinlikler gibi bu kanun çerçevesinde olanaksızlıklarını görmemizi engellememelidir. Boyuna mahkemeye mensup kişilerin resimlerini yapan Titorelli bir tek düzeylik içinde tükenip gider. Mahkeme dışındaki sanatsal etkinlik için motif olarak renkli bir grubun oluşturduğu fon önünde doğanın terk edilmişliğinden alabildiğine sessiz bir natürmorttan başka bir şey kalmaz. Ama ressam Titorelli'nin kendisi de motiflerindeki sınırlılığı göremeyecek kadar kör değildir. Boyuna mahkemeden beylerle düşüp kalkıyorum ondan. Kuşkusuz bu hal yarar sağlıyor bana. Ama insanın sanatsal gücünde büyük ölçüde yitirmesine yol açıyor. Dipnot. Burada davanın yazarı kendi kendisini parodi konusu yapmış olabilir. Kafka kendisinin de sınırlı ölçüde temalarla çalıştığını bilmiyor değildi asla. Sanatsal coşku yitirme korkusu Kafka'nın da sürekli kuruntular arasında yer almaktaydı. Titorelli'nin mahkeme ressamı olarak resmi görevinden sağladığı bir kazanç da bir yağın yarı yetme kızla sürdürdüğü belirsiz, müstehcen ilişkidir. K, Titorelli'nin atölyesine çıkan merdivenin iki yanında rastlar kızlara. K'nın aralarından rahatlıkla geçebilmesi için sağlı sollu duvarlara yaslandılar. Önlüklerinin orasını burasını düzelttiler. Hepsinin de yüzünde ve iki sıra olup K'yı aralarından geçirmelerinde çocuksu, aynı zamanda yoldan çıktıklarını gösteren bir ifade vardı. Titorelli ilk kez sahnede göründüğünde sırtında belki yalnızca bir gecelik vardır ve hayranlar olan kızların neredeyse saldırısına uğrar. Kızları karşı soğuk davranır ve onları kapının eşiğinden kovup uzaklaştırmaya bakar. Ama bir yandan Kahn'ın anlamını çözemediği şakalarına seve seve karşılık verir. İkide bir, bunlardan biri odadadır hep, yatağın altındadır. Kapının arkasından seslenerek onu rahatsız eder ya da kapıdaki aralıklardan onu ve ziyaretçisini gözetler. Bebek kılığındaki bu bakantlar, K kendisine veda eder etmez Titorelli'nin çevresini sarar. Titorelli kızların izdihamına seve seve bırakır kendini ve K'yı yakışıksız bir aceleyle uğurlar. Bu saptamalarla Kafka, geleneğin yaratıcılığın kaynağı olarak ezeli, kadınsala mal ettiği önemli alay eder gibidir. Kendini beğenmiş bir teşhirci olan ve hayasızlığı sapıklığa kadar varan Titorelli, besbelli bu çirkin ve toy soytarıların yakınlığından haz duyar. Kızların kendileri ise ikili bir büyünün etkisi altındadır. Aralarında bir ressamın bulunması onları tahrik eder. Ayrıca romandaki diğer kadınlar gibi ressam Titorelli'nin temsil ettiği kanun uyarır kendilerine. Hepsi de Titorelli'nin atölyesinde bulunmuştur. Dolayısıyla mahkemeye giden yolun onun yatağından geçtiğini bilir. Titorelli'nin resmi görevinden elde ettiği bir başka kazanç da işini miras yoluyla kuşaktan kuşağa geçebilmesidir. Bu ilişki atalarımdan miras kaldı bana diye açıklamada bulunur Kaya. Benden daha önce babam mahkeme ressamıydı. Canlı bir sanattaki zengin yaratıcılık, tek tek sanatçı kuşaklar arasında egemen olan diyalektikten doğar. Öğrencinin ustayı aşmaya çalışması, ustanın da yeni yaratılarla öğrencinin karşısına çıkmasıyla yüce gelenek oyunu oluşur. Titorelli de bu geleneğin yerini kalıtım almıştır. Yargıçların resmini yaparken, eli babasından kendisine kalmış kurallar ve talimatlarla bağlı durumdadır. Bunun için yeni adam almazlar. Ayrı kademelerdeki memurların resimlerinin nasıl yapılacağı konusunda o kadar değişik, çok sayıda, hele o kadar gizli kurallar konmuştur ki, zaten sayılı aileler dışında kimse bilmez bunları. Örneğin, şuradaki göz var ya, içinde babamın notları durur hep. Kimseye göstermem. Ama işte bu notlardan haberi olan biri yargıç resmi yapabilir ancak. Titorelli'nin peysaj çalışmalarındaki tek düze gerçeklikle, resmi kişilerin resimlerindeki katı gelenekselcilik uyar birbirine. Hayal gücü donmuştur. Böylece sanatçı mahkemenin bir uşağına ve maskarasına dönüşür. Gerçi Titorelli'nin resminde yargıç belli bir portre sadakatiyle yansıtılır ve yüzünün iki tarafında yanakların ta yukarılarına kadar uzanan fırça gibi siyah bir top sakalı vardı. Kaan'ın hemen dikkatini çeken şey bu yargıç resminin avukatı Huld'un evinde gördüğü yargıç resmine benzerliğidir. Bu resimde de yargıç koltuğun dirsek dayayacak yerlerine sımsıkı tutunmuş, gözdağı veren bir edayla doğrulup kalkmak ister gibiydi. Portre ressamlığında Titorelli'nin özgürlüğü, portresini yaptığı kişinin insanlığının sınırlarından daha geniş değildir asla. Portresini yaptığı kişilerin insanlığının sınırları da oldukça dardır. Çalışmanın kalan bölümü klişedir yalnız. Kaan'ın ilgisini en çok yargıcın koltuğu çeker kendini. Çünkü avukat Huld'un evindeki yargıç resmini açıklarken şöyle derlerini. Aslı yok bütün bunların. Gerçekte keçe yayılmış bir mutfak iskemlesidir oturduğu yer. Titorelli de aynen Lenin'in sözlerini tekrarlayarak şöyle der. Aslı yok bütün bunların. Ve sonra şunları ekler. Bana şöyle şöyle bir resim yapacaksın dediler. O kadar. Kuşkusuz bu yargıcın koltuğu da Merkaba'nın tanrısal koltuğun bir kopyasıdır ancak. Tüm dinsel anlamından soyutlanmıştır. Yargıç koltuğunun kutsal kaynaklarıyla ilgili silik bir iz, şimdiki yargıçlarla onların portre ressamlarının hayalinde varlığını sürdürür gibidir. Çünkü her yargıç tıpkı eski büyük yargıçlar gibi resmi yapılsın ister. Bunun da yalnız ben üstesinden gelirim, der Titorelli. Yüce olan tahtından aşağıya bu mahkemeye inmiş, burada kendini beğenmişlik ve aldatmacayla çarpıtılmıştır. Ne var ki sanatın manevi bir merkezle ilişkisi bu mahkemedeki gibi açıkça kopmaya uğramışsa, sanatçıya salt bir tezini simgesellikten öte yapacak bir şey kalmaz. Bu simgesellik de yargıcın yüzü gibi hayli stilize bir çevre içerisine nüfuz etmiş, gerçekçi ayrıntılardaki çirkinliği ister istemez daha çok öne çıkarır. Ne var ki Titorelli'nin resminde yargıcın arkasında bir başka figür daha yer alır. K. İlkin bunun nasıl bir figür olduğunu çıkaramaz ve anlamını ressamdan öğrenmek ister. Ressam adaleti canlandırdığını söyler. Yavaş yavaş bu hukukun ablam tarzındaki karakteristik özellikleri ortaya çıkar. Figürün gözlerinin üzerinde bir bağ, elinde de bir terazi vardır. Üslup konusunda daha hiç ustalıklardan birini sergileyen Kafka, K'yı adım adım figürün anlamına yaklaştırır. Gerçek anlamını bulgulamasını sağlayarak figürü bir canlılıkla donatır. Ayrıca Titorelli, ziyaretçisi K'nın yanında tablo üzerinde çalışmasına yeniden koyulur. Üzerindeki çalışma ilerledikçe Titorelli tabloya adeta bir yaşam nefesi üfler. Figür hareket eder, bu adalet tanrıçası topuklarındaki kanatların yardımıyla uçar. Gelenekten bu sapmayla tedirgin olan K, sigaya çeker ressamı. Ressam Titorelli, ben sipariş verene bakarım diyerek kestirip atar. Ama daha önce şu açıklamayı yapmak zorunda görmüştür kendisini. Doğrusunu isterseniz adalet ve zafer tanrıçası bir arada. Gözleri zekasından daha iyi çalışan K da hemen kavrar söylenileni. İyi bir bağlantı değil bu. Adalet tanrıçasının olduğu yerde durması gerekir. Yoksa sallanır terazi. Adil bir yargıya varılamaz. Ardından büyülenmiş gibi Titorelli'nin çalışmasını izler. Titorelli şimdi arka plandaki güneşin batışı üzerinde çalışmaktadır. Yargıcın hemen başının çevresinde titrek fırça vuruşlarıyla pembe bir gölgenin belirdiğini gördü. Gölge ışınlar halinde bir yelpaze gibi açılarak resmin kenarına kadar uzanıyor ve orada kayboluyordu. Başı giderek bir süs ya da yüce bir nişan gibi kuşattı. Ama bu figürün çevresinde koyuluğunu en konu yitirdi gölge. Figür biraz aydınlıkta kaldı. Bu aydınlıkta iyiden iyiye öne çıkar gibiydi. Artık ne adalet ne de zafer tanrıçasının anımsatır yanı kalmıştı. Son durumuyla düpedüz bir avrı tanrıçasına benzemişti. Tabloda kör bir uçuşla K'ya doğru yaklaşıyor görünen şey, kendisine resim halinde anlatan Kanon'dur. Bu kendini anlatış, romanın Titorelli bölümünde tıpkı Kanon önünde meselenin katedral bölümündeki benzer bir yer işgal eder. Hatta Kanon'un insana karşı kesin düşmanlığı bir yalınlık içinde resimde meselden daha belirgin olarak açığa vurur kendine. Kanon bir an için yüzünü gösterir. Dolayısıyla Titorelli'nin tavsiyeleri içerdiği belirsizliklerle bu Kanon'un yeniden örter yüzünü. Titorelli, hukuk konusundaki sofistik açıklamalarıyla az önce K'ya gösterdiği tablonun üzerine bir perde çeker adeta. Ressamın tavsiyeleri, katedralde rahibin meseline eklendiği yorumun bir eşidir. Her iki durumda da kolayca anlaşılabilir görünen mecaz. Bir açıklamaya başvurularak bir karanlık içine çekilip alınır. Açıklama, açıklanan şeyden çok daha karmaşık nitelik taşır. Böylelikle Kafka, ilerideki Kafka araştırmalarıyla eğlenir adeta. Titorelli bir tavsiyesinde şöyle der. Davanın yapay olarak içerisinde hapsedildiği küçük bir çember içinde sürekli döndürülmesi gerekir. Kendisi de Kay'la söyleşisinde bu tavsiye uygun davranır. Böylelikle de söyleşinin davanın bir parçası olduğu anlaşılır. Hukuksal sofizm labirentinde dolaştırdığı Kay'a, Titorelli'nin gösterdiği şey, daha önce yargıç portresiyle açık seçik gösterdiğinden farklı bir şey değildir. Üç seçenek var ortada çünkü. Gerçek aklanma, sözde aklanma, sürüncemede bırakılma. İlk seçenek söylentilerden ve spekülasyonlardan alır kaynağını. Benim bildiğim gerçek bir aklanma yoktur. Adalet tanrıçası av tanrıçasıdır. Öbür seçeneklere gelince, bunlar da sanığa daha fazla bir şey sağlayacak gibi değildir. Sözde aklanma sanığı bir süre için özgürlüğe kavuşturur. Hakkınızda bu tür bir aklanma kararı verildi mi, geçici süre davadan yakınıza sıyrırsınız. Ne var ki, dava bundan böyle de tepenizde dönüp dolanır. Yukarıdan gelecek bir buyrukla hemen çullanır üzerinize. Geçici özgürlüğü her zaman yeni bir tutuklanma sona erdirebilir. Sürüncemede bırakılma ise sadece davanın hep başlangıç çevresinde tutulmasından oluşur. Bu da K'nın avukat olduğunu evinde öğrendiği şeydir. Titorelli'nin K'ya verdiği öğüt, av köpeğinin ava sunduğu yardıma benzer. Her iki aklanmanın ortak özelliği, sanığın bir mahkumiyetini önlemeleridir, diye özetler Titorelli. Bunun üzerine K'ya yalnızca şu cevap vermek kalır. Ama gerçek aklanmayı da önlüyorlar. K, mahkemenin kendisine vermek istediği ya da verebileceği en kapsamlı bilgileri almıştır Titorelli'den. Böylece Titorelli'nin atölyesine yapılan bu tuhaf ziyaret sonuna yaklaşır. Titorelli'nin resimleri K'ya göstermiştir ki, sanat ya da kanunla komşuluk ilişkisini sürdürdükçe gelişip sahiplenemez. Yargıç portresinin arka planındaki figür ise K'nın yönelttiği önemli soruyu cevapsız bırakır. Sanatsal sorunlarla değil, K'nın kendi yaşamıyla ilgili bir sorudur bu. Kuşkusuz şimdi K tutuklanmasını bu mahkemenin adaletinin çıldırmışçasına sağa sola saldırmasıyla açıklayabilir. Ne var ki böylece adaletin ve onun arkasındaki kanunun varlığı son derece sallantılı bir durum alır. Hukuk terazisinin böyle keyfi olarak sallandığı yerde hak arayan kişi verdiği yargıyı yeniden gözden geçirmesini, tutuklanma kararını kaldırmasını mahkemeden bekleyemez ya da gerçek bir aklanmaya kavuşabileceğini umamaz. Bir ara şöyle söyler Titorelli. Şimdi şurada bütün yargıçların resimlerini bir tuvalin üzerine çizsem de karşıdan geçip kendinizi savunmaya kalksanız gerçek bir mahkeme önündekinden daha çok başarı sağlardınız. Bu sahneden sonra K'nın kendi kendini özgürce ve gönüllü olarak mahkum etme konusunda çileli yolunun öbür duraklarındakinden daha büyük bir olgunluğa oluşup ulaşmadığına elimizdeki metne dayanarak karar veremeyiz. Ama en azından şunu söyleyebiliriz ki bu sahne K'yı, kanunu ve ondaki paradoksu görebilecek bir düzeye çıkarır. Titorelli karşısına çıkardığı resimle gözlerini açar K'nın. Tutuk evi rahibinin başaramadığı şeyi resme dayanarak başarır. Dipnot. Hatta H. Uytersport Titorelli romanın başkisi olarak görecek kadar ileri gider. Titorelli'nin verdiği bilgilerin K için taşıdığı önem dikkate alınırsa bu savın sağlamlığından söz açılabilir. Ne var ki dava bir ben anlatısı olmadığından epik bir nesnelliğe ya da en azından ironiye eğilim gösterdiğinden K'nın bakış açısı romanın yapısı için kesin önem taşımaz. Kuşkusuz Uytersport'un romanda Titorelli olayına katedral sahnesinden sonra yer verilmesi önerisi, Titorelli olayının K için önemli açıklamalar içermesiyle haklı gösterilemez. Özellikle rahibin meseli, Titorelli'nin portresinden daha büyük çapta bir belirsizliği kendisinde barındırdığından, Kafka katedral sahnesinin en azından mahkeme için daha önemli ve K'nın paradoks doğasını daha uygun görmüş olabilir. Katedral sahnesinin metafizik nitelikli dördüncü boyutu, Max Brod'un her iki sahnenin romandaki yerleriyle ilgili olarak yaptığı düzenlemede haklı olduğunu gösterir gibidir. Yazar, K'ya umutsuzluğunu usulcacık dile getirterek olayın önemini vurgular. Sanki böyle bir şey sezdiği için utanır gibiydi, denir metinde. Bu utanç, sözcüğü, romanın son bölümünde son cümlesinde yeniden karşımıza çıkacak ve cümleyi beklenmedik bir dönüşümle bir belirsizlikten içeri çekip alacaktır.